Ayrım 47, sayfa 447. Katlara çıkması söylendi. Koridorlarda sivil gezip video, fotoğraf çekimi yapanları tespit edecekti. Çekilen her şeye el konulması şarttı. İlk kattan başlayarak koridor koridor gezindi Göksel. Şaşkınca bekleyenleri aşağı indirdi ve savcının vurulduğu kata geldi. Burayı da oda oda gezdi ve odalar bitince önünde polislerin beklediği odaya geldi. İçeri girmeyecekti ama kapı açıktı ve kimse girme demedi. Yerde yatan 3 çocuk ve bir adam vardı. Çocukların hepsi suratlarından vurulmuşlardı. Ama bir tanesi hala tanıdıktı. Ayakkabılarını karakoldaki amir almıştı. Semtteki olayları polise rapor eden, gammazlıktan harçlık alan, arada esrar satan o salak çocuktu bu. Terörist olmayı bırak, neredeyse karşıdan karşıya geçemezdi tek başına. Göksel düşüncesine sırıttı. Polislerden biri ona baktı. Neyse, sırıttığına bakmıştı. Göksel ciddileşip masanın üstündeki cevizlerden bir tanesini alıp ağzına attı. Karnı açtı. İçeri giren adli tıptan iki kişi yaka paça kaldırdı cesetlerden birini. Ama içeri sokamadıkları seddenin üstüne taşıyamadılar. Yardım istediler. Herkes aralarındaki en iri olan Göksel'e döndüğünde adamların zorla kaldırmaya çalıştığı cesetlerden birini ellerinden kaldırdı Göksel ve diğer ikisi ayaklarından tutup kapının önündeki sedyeye koydular bir çuval gibi. Sonra diğerini taşıdılar. Ama sadece iki sedye vardı. Göksel gitmek için dışarı çıktığında içerideki polis onu durdurdu. Bekle de şuna da bir el atıver. Adli tıpçılar sedyeleri boşaltıp son cesedi de almak için geri gelene kadar Göksel masanın üstündeki cevizleri bitirdi. Odada bekleyen iki polise de vermek zorunda kalmıştı. Hala açtı. Beklerken telefonundan sosyal medyaya girdi, haberleri inceledi. Umursadığından değildi, yakınlarda çıkabilecek bir görev olup olmadığından ilgiliydi. Nihayet geldi sedye. Son cesedi de kaldırdılar. Bu hepsinden daha ağırdı. Şimdi ceset topluyordu. Bu gece de göreve gidecek miydi? Bu pis polislik işi iyice canını sıkmaya başlamıştı. Maaşı iyiydi ama sahipli gibi hissettiriyordu kendini. Vücudu sedyeye koyarken gayri ihtiyari, neden bunların hiçbirinin elinde kan yok dedi. Adli tıpçılar dondu. Koridordaki polisler bir anda dönüp Göksel'e baktı. Sanki uzaylı bir koloni tarafından ele geçirilmiş insan bedenindeki uzaylıların arasında onlardan biri olmadığını söylemişti Göksel. Herkesin dikkatini kendisindeydi. Önce niye baktıklarını sorup söylediği şeyin mantığını açıklamayı düşündü. Ama hemen ardından mantık değildi ilgilendikleri. Göksel'in söylediği şeyi zaten hepsi bilmekteydi. Amirler birbirlerine bakınca bir tanesi "İndirin şunu da hadi" diye seslendi. Herkes kendi işine dönmüştü ama hemen Göksel'in yanına diğer amir gelip kimliğini istedi. Göksel çıkarıp gösterdi. "Senin ne işin var burada bu katta?" diye sordu amir. Göksel "Kodla çağrıldım. Aşağıdan yukarıya gönderildim" dedi. Çağrıya gelen kodu göstererek. Amir uzaklaşıp birilerine telefon etti. Konuşması bitince geri geldi. "Sana katı gez demişler. Ne işin var senin bu odada? Odaya neye giriyorsun?" diye çıkıştı. Göksel omuzlarını silkti. "Kimse bana odaya girme demedi. Taşımam için yardım istediler" dedi. Umrunda değildi. Çağırmışlardı, gelmişti. 3 ceset taşıtmışlardı. Şimdi de azarlıyorlardı. İşten kovarlarsa kovsunlardı. Zaten bu polislik işi kesmiyordu artık. O sırada arkadan gelen iki polis Göksel'i aşağı çağırdı. Göksel sorgulanmaya alındı. 2. Bilge ve Özge. Aniden sustu Özge ve doğrulup öne geldi. Kucağındaki yastık dizleriyle bedeni arasında sıkışmıştı. Yastığa sardığı ellerin üstüne dayadı çenesini ve ciddiyetle ama sakin bir şekilde sordu. "Abarttığımı mı düşünüyorsunuz?" Bilge kendisine aniden yöneltilen soruya "hayır" diyerek cevaplarken kafasını da iki yana salladı. Bu ikinci seanslarıydı. İlk seansta televizyon ve magazin dünyasının çirkinliklerinden mustaripti Özge. Bugün nasıl yönetildiğimizden, eğitim sistemimizin nasıl da insanlığa değil köleliğe adam yetiştirildiğinden, siyasetin ve tüm bankaların birkaç ailenin elinde olduğundan ve bu durumun nasıl da Özge'nin canını yaktığından, kendine çaresiz hissettiğinden şikayetçiydi. Sosyal medyada çok yaygındı Özge'nin diğerlerine sahip çıkan bencillikten uzan aktivist eylemleri. Ülkede daha önce benzeri görülmemiş bir milletvekiliydi o. Pazarcıları polis dayağından kurtaran, eylem yaptıkları için içeri alınan öğrencilere avukat bulan, her okulda kütüphane olması için kampanyalar başlatan, atık suyunu nehirlere boşaltan üç büyük fabrikaya karşı halkla birlikte eylem yapan, hayvan hakları için savaşan iyi biriydi bu kadın. Bilge emindi iyiliğinden. Hatta çılgınlık seviyesinde iyiliği ve onu dinlemesi de keyifliydi. O değişik bakış açısıyla olayları nasıl da birbirine bağlayabiliyordu, nasıl da zekiydi. O zaman paranoyak olduğumu düşünüyorsunuz dedi Özge, kaldırdığı kaşlarının altından hafif bir tebessümle. Kurcalıyordu Bilge'yi anlayış ve nezaketle. Çünkü maruz kaldığı sistem kendisine ilk defa fark ettirilen biri. Önce karşısındakinin saçmaladığını sanırdı. O ilk uyanış en zoruydu. İlk defa uyananların tüm noktalarını birleştirmek için zamana ihtiyaçları olurdu. Ve onlara anlayış göstermek şarttı. Tabii hafif kucaklamak da. Çünkü kurcalandıkça düşünüyordu, sorguluyordu insan. Tam bu aşamada gösterilen sabırsızlık ya da alaycılık öyle ters teperdi ki uyandırılmaya çalışan kişi aslında bir süre sonra kendiliğinden göreceği bütünü algısıyla alay edildiği için inkara geçerdi. Aslında haksızlığı gördükleri halde sadece kabul gördükleri ve alay edilmedikleri için bile bile hırsızların, hak yiyenlerin taraftarı olmuştu toplumun bir kısmı. Hayır, paranoyak olduğunuzu düşünmüyorum diye cevapladı Bilge. İfadesinde hayret vardı. İfadesini toplayıp ekledi. Ayrıca benim ne düşündüğümün ne önemi var? Önemli olan sizin ne düşündüğünüz. Özge gülümseyip koltuğa geri yaslanırken, şimdi tam Can Manay gibi konuştunuz ama ben sizin düşüncenizin önemli bulduğum için buradayım dedi. Attığı oltaya Bilge'nin geleceğinden emindi. Bilge tereddüt etti ama konu kendiliğinden buraya gelmişti. Sakince sordu. Nereden tanıyorsunuz Can Bey'i? Özge, bilmiyor musunuz dedi. Suratında yumuşak bir tebessümle. Bilge bilmediği için hissettiği mahcubiyeti kamufle edip başını sağa sola salladı. Özge gardını indirdi. Davet gecesi bu kızda ışık görüp onu aramaya karar vermişti. Terapi bahanesiyle buraya gelmek kolaydı. Ama iyi biri vardı karşısında. Böyle ajan oyunlarına girip diğer pisliklere davrandığı gibi davranmayacaktı. Kucağındaki yastığı kenara koyup aslında terapiye ihtiyacım yok dedi. Kendi terapime çoktan başladım. Konuşmak yerine harekete geçince problemleri çözmek için çabalarken yorulunca sorunları da küçülüyor insanın diye ekledi. Bilge yükseklik korkusu olabileceği şüphesinde olan birinin aniden bir kartal gibi kanatlarını açıp uçurumdan atlaması ve uçmaya başlaması gibi çelişkiliydi Özge'nin durumu diye düşünürken Özge bir de üstüne Can Manay da aslında artık umurumda değil demişti. Bilge'nin karışan aklı meraka bulanırken kaşları çatıldı. Aklı yoksa bu kızın da mı ilişkisi olmuştu Can'la diye düşünecekti ki Özge açıkladı. Yıllar önce onunla bir röportaja gönderildim. Aylin Karasu'nun sorması planlanan ama ayağı kırıldığı için bana kalan o aptal sorular yüzünden gergin geçen bir röportajdı. O röportajdan sonra işten atıldım ve hiçbir yerde iş bulamadım. Aslında hiçbir yerde iş bulamayan tiplerin milletvekili olduğunu düşünürseniz durumum gayet mantıklı da. Özge'nin esprisini fark etmedi Bilge. Çatık kaşlarının baskısından sordu. Niye attırsın ki Can sizi işten? Bilmiyorum dedi Özge. Bilge ile ne kadarını paylaşabileceğine emin değildi. Ama Can Manay bir daha hiçbir dergide iş bulamayacağını garantiledi. diye ekledi. Gözlerini bilginliklerden ayırmadan. Uzatmayacaktı. Ayağa kalktı. Çantasını ve ceketini alırken size güvenmek isterdim. Ama güvenmiyorum. Suratınıza bakıyorum. Tertemiz biri var gibi karşımda. Ama sonra aklıma onun gibi biriyle evlendiğiniz geliyor. Kafam karışıyor. Dikkat edin dedi. Bilge sarsılmıştı. Hani herkes Can Manay'a hayrandı. Özge, onlar yüzünden sistem çalışıyor dedi kapıya doğru yürürken. Bilge ayağa kalktı. İçgüdüsel bir eğilimle arkasından seslendi. Özge Hanım. Özge kapıyı açmak üzereyken döndü. Bilge, bana güvenebilirsiniz dedi. Özge gülümseyerek, ama siz sakın ona güvenmeyin. Koruyun kendiniz dedikten sonra tam kapıyı açıp çıkacaktı ki durdu ve dönüp bir gün size söyleyeceğim sebebini diyerek çıkıp gitti. Özge'nin ardından donup kaldı Bilge. Birkaç saniye. Sonra aniden çantasını aldı, cep telefonunu attı içine. Ceketini giydi. Sonraki seanslarını iptal etmesini söyledi sekreterine ve çıktı. Can'a gidecekti. İhtiyacı vardı onu görmeye. İçinde büyüyen şeyi onu söylemeye. Şimdi. Söz vermişlerdi birbirlerine. Bir daha asla yalan yoktu. Ama Özge'nin terapisini bile ondan gizlemişti. Belki de konu Özge'ye hiç gelmediğindendi. Ya da konuyu bilerek buraya getirmediğinden. Çünkü eskisi gibi her saat birlikte değillerdi. Aylardır o gösteri merkezinin inşaatındaydı Can. Geceli gündüzdü, orada olmaktan şikayetçiydi ama Bilge görüyordu Can'daki saklı keyfi. Orada harcadığı zaman belki de onun terapisiydi diye düşünüyor, kurcalamıyordu. Duru'yu sormuştu ona. Asla diye karşılık vermişti Can. Konuyu kapatmamış, içindekileri iyice açmıştı. Benim için sensin tek olan demişti. Samimiydi, biliyordu Bilge. Onun verdiği değeri. Ama bu tuhaf şüpheyi ona nasıl söylesindi? Şüphelendiği şey onun özüyken ve içinde bu şey büyürken. 3. Sadık Murat Kolhan. Şirketten çıktı. Her şeyin sahibi olup tanınmamak, yaşadığınız malikanede görünmez hizmetçilere sahip olmak gibiydi. Metroya kadar yürüdü. Metronun köşesinde telefon şarjı satan adama, ayakkabı boyacısına, merdivenlerin dibinde bekleyen çakmakçıya baktı. Sivil polisti hepsi. Bunlar gibi onlarcası vardı her durakta. Gelişmiş ülkelerin huzurunu korumak için kullandığı sivil polisler. Üçüncü dünya ülkelerinde halkı gammazlamak için toplu taşıma istasyonlarının çevrelerine yerleştirilirdi. Artık yer altındaki metro hattının duvarlarına resimler yapanların peşindeydi polis. Önce çatlama cesareti gösteren tohumlar adına yazmaya başlamıştı şehrin ücra köşelerinde. Metroya bindiklerinde özgü göstermişti ilk defa sağda. Ama şimdi adalet saraylarının duvarlarına taşınmıştı bu slogan. Şehrin altında çatlayıp binaları yıkan bir tohumun ağacıydı. Her tarafa çizilen. O kadar yayılmıştı ki gençler tişörtlerini giyer olmuştu. Bu sembol ve derbe. İkisi de her yerdeydi. Kalabalığın arasından geçip kapıları kapanmak üzere olan metroya bindi. Metro karanlık tünellere daldı. Herkesin gözü telefonlardaydı. Kararıp aydınlanan koridorlarda ilerlediler. Ve bir anda alkış koptu uzaklardan. Islıklar duyuldu. Önceki vagonlardan ve herkes kafalarını telefonlarından kaldırıp camlara yaklaştı. Sırtları cama dönük oturanlar da döndüler ve o zaman görüldü Sadık. Bindiği vagonun alkışlarla, ıslıklarla yankılanan kalabalığının içinde tünelin duvarında bir tohum vardı. Ve art arda çizilmiş büyük resimler metronun hızıyla art arda aktı. Tohum çatladı önce. İçinden ışık çıktı. İnce dallarla yukarıya uzandı. Katman katman aydınlatıldı. Üstünde hapishaneye benzeyen siyah gölgelerle doldu şehir. Ve tohum şehrin parmaklıklı binalarının arasından sızıp küçük bir filizle Adalet Sarayı'nı delerek çıktı yer altından. Büyüdükçe şehri kapladı. Yarım dakika boyunca akmıştı resim ve şehir dev bir ağaç tarafından ele geçirildiğinde ağacın dallarında insanlar giderek çoğalıyorlardı. En sonunda ulu ağaçların potansiyelinde tohumlarız yazıyordu. Sadık donup kalmıştı. Ağaç ya da yazı yüzünden değil, Özge'nin yeşil gözlerinin ifadesine tıpatıp benzeyen yeşil iki gözün lafın bittiği yere resmedilmiş olmasındandı. Hayretti. Herkesin bahsettiği bu bir çift gözü görmek için binmişti metroya. Silindiği anda yenisi çiziliyordu metronun trenlerinden birine. Nasıl yapıyorlardı? Kaç kişiydiler? Herkes konuşuyordu. Bilinen tek şey böylesine büyük ve uzun bir resmi yapmak için birçok resmin gerekliydi. Duvarlara resim çizen bir grup, her kimse ülkenin en örgütlü çetesiydi. Özge'nin gözleri değildi resmettikleri, içindeki çiğdi. Vagondan bir ıslık yükseldi. Özge Ege'li dedi hemen ardından biri ve sonra alkışlar dinmedi. 4. Can Manay. İmkansız yoktu imkanı olanlar için. İmkansızlık adı üstünde. Sadece imkanın yetersizliğiydi. Gösteri merkezi bir imkan mucizesi gibi şehrin en güzel tepelerinden birinde yükselmekteydi. Çatıdan şehre baktı Can. Bölgedeki herkesin kafasını çevirdiğinde göreceği bir anıt gibiydi gösteri merkezi. Can'ın ihtirasının anıtı. Henüz taşları döşenmemişti. Toprak yoldan seri bir şekilde virajları alarak yukarı çıkan arabayı görür görmez Bilge'nin olduğunu anladı. Bu serilik ona aitti. Hemen bir adım geriledi. Şimdi onu görmek istemiyordu. Odaklandığı bir sürü duygudan çıkıp onu karşılamak ve ona her şeyin yolunda olduğunu hissettirmek zor geliyordu. Her iki günde bir karışan duygularını hizalamak gittikçe zorlaşıyordu. Hissediyor olmalıydı. Çok kurcalıyordu ama kurcalasa da hiçbir ipucu yoktu ortada. En büyük salona indi. Buraya kendisinden ve görevli işçilerden başka kimse giremezdi. Bugün katlanamayacaktı Bilge'nin huzursuzluğuna çare olmaya. O huzursuzluğun nedeni de olsa. 5. Bilge. Arabadan indi Bilge. İnşaat alanına girer girmez hemen fark edildi. Herkes tanıyordu kendisini. Bakışların bulaşıcı bir telaşıyla işçilere yayılması ve kendine doğru koşan şantiye görevlisinin Bilge Hanım buyurun ofise geçelim demesi şaka gibiydi. Bu sefer ofiste tutamayacaklardı onu. Adamın yanından geçip hızını kesmeden Can'ın karavanına yürüdü Bilge. Can Bey nerede dediğinde karavana varmıştı bile. Adam heyecanla Bilge Hanım ofise geçelim Can Bey de gelir şimdi diye atıldı. Ama Bilge geçen seferki gibi bir saat Can'ı o ofiste beklemeyecekti. Karavanın kapısını açıp içeriye girdi. Hemen ardından dalan adam Bilge Hanım lütfen çıkın. Can Bey inşaatta. Buraya girmeniz yasak dedi. Bilge üzerine hiç alınmadı. Eliyle hafifçe adamı bir adım geriterek siz girmeyin o zaman dedi ve kapıyı kapattı. Adam ısrarla lütfen Bilge Hanım beni zor durumda bırakmayın. Ofiste bekleyin. Can Bey'in 10 dakikada gelir derken Bilge aradı Can'ı ama telefonu masanın üstünde bırakmıştı. Geçen sefer buraya geldiğinde de aramışlar ve ulaşamamışlardı ona. Telefonunu bırakmak ulaşılamamın en kestirme yoluydu. Masanın üzerine duran telefondan ayıramadı gözlerini. Elini alıp karıştırmak geçti aklından ama hemen arkasını döndü. Kocasının telefonunu karıştıran biri olacak kadar küçülmeyecekti. Zaten açmak için Can'ın parmak izi de gerekti. Lüks karavanın koltuğuna oturdu. Can'ı beklemekten başka seçenek yoktu. Onunla konuşmaya ihtiyacı vardı. Ama içinde büyüyen şeyi ona söylese rahatlayabilecek miydi? 10 dakika geçmişti. Can gelmemişti. Telefonla şantiyenin ofisini aradı. Telefon cevap vermiyordu. Herkes neredeydi? Can'a not yazıp gitmeye karar verdi. Ara beni lütfen yazdı kağıda ama her yer neden bu kadar kirliydi? Tuvalete gidip ıslak mendil aldı. Can'ın masasının tozunu almaya başladı. Masanın üstündeki deriyi kaldırdı. Sandalyenin üstüne koymak isterken bir şey döne döne sandalyenin üstüne düştü. Elini aldı. Düşen küçük kağıdı. Eski bir biletti bu. Londra'daki bir tiyatroya aitti. Bir yerlerden hatırlıyordu oyunun adını. Kültür Bakanı'nın açılışa getirmek istediği oyun değil miydi bu? Galiba Can bahsetmişti. Nereden düşmüştü şimdi bu bilet? deriyi kaldırdı. Bir şey yoktu. Bu sefer de yere düşen diğer bir kağıdı fark etti. Nereden geliyordu bu kağıtlar böyle? Kağıtları eline aldı. Diğer kağıtla aynı tiyatroya ait aynı oyunun eski biletleriydi bunlar. Birinin üzerinde Esmeralda yazıyordu. Diğer ikisinde Mayerling. Kağıtları yerine koymak istedi. Can geldiğinde etrafı karıştırdığını düşünsün istemedi. Diğerinin arkasına çevirdi ve diğerinin alt kısmındaki incecik belli belirsiz bir çizgiyle ayrılmış cebi keşfetti. Biletleri içeri koyarken o kısımda bu biletlerden daha bir sürü olduğunu gördü. Birkaç tane çıkardı. Hepsi aynı tiyatroya aitti. Sadece tarihleri farklıydı. Derinin altına istiflenmiş 44 bilet buldu. Topu topu 3 gösteriye aitti hepsi de. Ve ard arda tarihlerle alınmıştı her biri. Tarihlerin hepsi Can'ın konferanslarıyla denkti. Ayrım sonu.